Şimdi geçen hafta bildiğiniz gibi Luka 3. bölümde idik ve Luka 3. bölümün 7. ayeti ile 15. ayeti arasındaki o parçayı birlikte anlamaya çalışmıştık. Ama maalesef zaman yeterli olmadı. Yeterli olmadığı için dedik ki biz burada yerinde bırakalım. 5'i 4 geçe bıraktık zaman geçtiği için. Haftaya devam ederiz. Onun için belki bugün önde paylaşacaklarım geçen hafta gelen kardeşler için bir tekrar olacak. Ama olsun, yine de bizim için yararlıdır. Aynı şeyleri duymak bize zarar getirmeyecek. Rabbin sözü hiçbir zaman zarar getirmez bize. Biz duyalım. Bu hafta aramızda olan kardeşlerimiz de hepsini bir bütün olaraktan duymuş olacaklar. Açıyoruz 3. bölümü. 3. bölümün 7. ayetinden 15. ayetine kadar olan parçayı belki yine burada Sami okusun. Geçen hafta o okumuştu. Yine o okusun burada. Ben de bir soluklanmış olayım.
3, 7'den 15'e kadar.
Evet.
Yahya vaftiz olmak için kendisine gelen kalabalıklara şöyle seslendi. Ey engerekler soyu! Gelecek gazaptan kaçmak için sizi kim uyardı? Bundan böyle tövbeye yaraşır meyveler verin. Kendi kendinize biz İbrahim soyundanız demeye kalkmayın. Ben size şunu söyleyeyim. Tanrı İbrahim'e şu taşlardan da çocuk yaratabilir. Balta ağaçların köküne dayanmış bile iyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılır. Halk ona öyleyse biz ne yapalım diye sordu. Yahya onlara iki mintanı olan birini mintanı olmayana versin. Yiyeceği olan yiyeceği olmayan da paylaşsın yanıtını verdi. Bazı vergi görevlileri de vaftiz olmaya gelerek öğretmenimiz biz ne yapalım dediler. Yahya size buyurulandan çok vergi almayın dedi. Bazı askerler de ya biz ne yapalım diye sordular. O da kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın dedi. Ücretinizle yetinin. Halk umut içinde bekliyordu. Yahya ile ilgili olarak herkesin aklında acaba Mesih bu mu sorusu sordu.
Teşekkürler. Evet. Hasan'la Zerrin'e de bir merhaba dedim canım. Unuttum sizleri. O kadar küçülmüşsünüz ki orada göremedim sizi. İyi ki Hasan biraz daha büyük senden. İyi, çok güzel. Teşekkürler Sami'cim. Evet sevgili kardeşler. Şimdi biliyorsunuz Yahya, vaftizci Yahya peygamber sadece giyimi ve yemesi içmesiyle ayrı bir özelliği olan bir kişi değildi. Aynı zamanda da halka ulaştırmaya çalıştığı mesaj ile de çok özel bir yanı olduğunu söylemiştim. Onu farklı kılan en önemli özelliklerinden biriydi de onun vermiş olduğu o mesaj. Eski antlaşma döneminde gelmiş olan peygamberler gibi o da, yani Yahya'nın mesajı da din adamları tarafından pek iyi karşılanmadı. Hoşlarına gitmedi. Hatta ileride göreceğiz ki Yahya çok acımasız bir şekilde öldürülecek sevgili kardeşler. Ve şunu söylemiştim geçen hafta özel bir şekilde. İyi bilinen bir gerçek var ki içinde yaşadığımız bu dünya kendi yaşam felsefesine ters düşen ne ise onu maalesef kabul etmiyor. Doğru mu? Bunu söyleyebilir miyiz? Gerçekten de bunu söylemek mümkün. Eğer sen bugün insanlar gözünde hoş görünmek istiyorsan, onların gözünde iyi görünmek istiyorsan, o insanların kulaklarına hoş gelecek olan şeyleri söylemen gerekiyor. Onları okşayacak sözleri sarf etmen gerekiyor. İnsanlar kendi istemi doğrultusunda hareket etmek istemiş olduklarından dolayı Tanrı'nın sesini maalesef duymazlıktan geliyorlar. Tanrı'nın yargıyla ilgili mesajını duymazlıktan geliyorlar. Bu tür mesajlar ortaya çıktığında kulaklarını kapamayı maalesef tercih ediyorlar. Duymak istemiyorlar. Gerçekten de özellikle geçen hafta da vurguladım. Yahya'nın verdiği mesaj o kadar basit bir mesaj değildi. Okuyup geçiyoruz ama çok önemli bir mesajdı. Sert bir mesajdı. Ne dedi burada? Ona gelmekte olan, akın etmekte olan kalabalıklara, ey engerekler soyu. Çok korkunç bir ifade değil mi? Yani ben geçen hafta da buradaki kardeşlere söylemiştim. Ben bugün burada size desem ki ey engerekler soyu. Ben buraya çıktığım zaman ey sevgililer diyorum. Sevgili kardeşler, değerli kardeşler, canlar diyorum değil mi? Ama Yahya dedi ki ey engerekler soyu. Eğer bugün ben bunu burada desem ya da başka bir vaiz böyle bir ifadeyi bağlı olduğu kilisede sarf etmiş olsa eminim ki o vaize bir sonraki hafta kesinlikle izin vermezlerdi. Bu kürsüye çıksın, burada vaaz etsin sevgili kardeşler. Bunu kabul etmemiz gerekiyor. Bu mesaj çok sert bir mesajdı ama çok gerekli bir mesajdı sevgili kardeşler. Şimdi Yahya bu ifadeyi kullanırken ey engerekler soyu dediğinde hedef kimlerdi? Kimleri hedef almıştı? Ne amaçla bu ifadeyi kullanma ihtiyacı duydu, gereksinimini duydu sevgili kardeşler? Şimdi kalabalığın içerisinde insanların birçokları samimi olmadıklarını, içten davranmadıklarını Yahya çok açık bir şekilde görmüştü sevgili kardeşler. Yani bu kişiler dış görünüşüyle çok dindar, yani din maskesini takınmış, baktığın zaman ne kadar da Allah adamı, ne kadar da Tanrı adamı, ne kadar da Tanrı'ya yakışır insan diye bir görüntü sergilerken ama bir taraftan da iki yüzlülük yaparak din maskesi altında farklı bir yaşam tarzları vardı sevgili kardeşler. İki yüzlü kişilerdi bunlar. Onun için söylemiştim geçen hafta. Bugün günümüzde de maalesef en büyük hastalıklardan bir tanesi de iki yüzlülük değil mi? Ben hayatımda hala zaman zaman onu çevremde maalesef görüyorum sevgili kardeşler. Karşı tarafı hoşnut etmek için çok iyi sözler söylenir ama asıl gerçekler kamufle edilerek, üstü örtülmeye çalışılarak ne yapılır? Karşı taraftan tepki görmemek için gerçeği söylemekten çekiniriz. Karşı tarafı hoşnut etmek için, karşı tarafa daha iyi görünmek için doğruyu kamufle ederiz. Değil mi? Bunu çok da ustaca yaparız. Bunu iyi beceririz. Mayamızda var. İnsanın doğal yapısında bu kamufle etme özelliği ne çok güzel gelişmiş sevgili kardeşler. Bir örnek vermiştim. Gensen toplantısında bu Samüyeli kadın hakkında vaaz ederken biliyorsunuz o Samüyeli kadının 7 tane kocaya varmıştı ve yaşadığı erkek de kendi kocası değildi. Yani zina hayatı yaşıyordu ve herhalde bir bayan çok etkilendi. Geldi yemekte beni eleştirdi. Dedi ki şimdi dedi ben de mi zina yapıyorum? Çünkü ilk kocasından boşalmıştı ve bir erkekle yaşıyordu. Evli değildi. Tabii ki mesaj ona gitti. Onun yüreğine direkt konuştu ama beni sert bir dille eleştirmişti. Şimdi sevgili kardeşler ben onu tanımıyorum ama bu mesajı orada verdim. O mesaj o kişiye gitti. Bugün zaman zaman burada gerçekten Rabbin sözü bize direkt konuşuyor. Bazı sözler bizim hoşumuza gitmiyor olabilir. Yani bizi acıtabilir. Diyebiliriz ki ya bu Recep kardeş bu sözü söylemesen iyi olurdu. Ya da Sami ya da Vakkas bunu söylemesen iyi olurdu. Ama sevgili kardeşler, Yahya'nın kullandığı ifade de doğru bir ifade değildi insan mantığında. Engerekler soyu demek onları şeytana, şeytanın ortakları olaraktan görüyordu bir şekilde. Çok sert bir ifadeydi. Biz eğer buradaki sözler bizim yüreğimizi biraz olsun eleştiriyorsa bunu Rab'den kabul edelim. Bu mesaj bizim için geçerlidir. Onun için bugün birçok vaizlerin zorlandığı nokta bu. Kilisede o kadar büyük insanlar var. Ben geçen hafta burada örnek vermiştim. Bir Amerikalı kardeş bana anlatmıştı. Bağlı olduğu kilisede bir kişi çok zengin, kiliseye destek oluyor. Ondalığını oraya veriyor. Ondalıktan daha fazlasını veriyor. Ama adam zina hayatı içerisinde. Zina içinde yaşıyor. Ama kalkıp ona da diyemiyorsan zinada yaşıyorsun. Niye? Çünkü artık para desteği kesilir diye korkuyor. Biliyor musunuz? Ve gerçeği söylemekten çekiniyor. Ama hamdolsun ki Yahya bize güzel bir örnek sunuyor. Gerçeği söylemekten çekinmeyeceğiz. Ama gerçek sevgisiz olmayacak. Yani gerçeği söylerken gerçeğin içerisinde de sevgi olacak. Sevgiyle, çünkü kutsal söz bize sevgiyle gerçeği söyleyin diyor. Galatyalılar mektubunda Pavlos çok güzel bir şekilde uyarıyor bizi birinci bölümde. Diyor ki, birinci bölümün 10. ayetinde diyor ki, şimdi ben insanların onayını mı, Tanrı'nın onayını mı arıyorum? Yoksa insanları mı hoşnut etmeye çalışıyorum? Dikkat edin, eğer diyor insanları hoşnut etmek isteseydim Mesih'in kulu olamazdım diyor. Eğer biz insanları hoşnut etmek için gerçekleri kamufle etmeye çalışırsak o zaman Rabbi hoşnut etmiş olmuyoruz sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Pavlos çekinmedi, hiç ama hiç çekinmedi. Cesaretle dedi ki tek bir yol var. O da İsa Mesih. Eğer İsa Mesih yoksa, İsa Mesih'in kanı yoksa, onun çarmıhı yoksa cennete gitmek mümkün değil. Cennete girmek mi istiyorsun? Bunun tek bir yolu var, iki yolu yok. Her zaman söylüyorum buraya, burada. Nuh'un gemisinde bir tane kapı vardı. İki tane kapı yoktu. Ki bu kapı kapandığında öbüründen girme mümkün olabilsin. Hayır. Tek bir kapı vardı. Tek bir giriş kapısı var sevgili kardeşler. O kapıda ben kapıyım diyen İsa Mesih'tir. İsa Mesih olmadan, ona iman etmeden, onu kurtarıcı olarak kabul etmeden oradan içeriye girmek kesinlikle mümkün değil sevgili kardeşler. Bunu açık bir şekilde ifade etmek isterim. Tabii ki bu insanlar arasında sadece sıradan insanlar değil, aynı zamanda da ferisiler, din adamları, din bilginleri de vardı sevgili kardeşler. Ve bu kişiler de, yani o dönemin din adamları ve din bilginleri de günahlı yollarından dönmeleri gerekiyordu. Diğer günahlı insanlar gibi. Onların da aslında tövbeye gereksinimleri vardı. Şimdi bu kişiler aslında günahlarından dolayı pişmanlık duymaları gerekirken tam tersine kendilerini çok daha üstün gören, başkalarını da küçük gören bir yapı içerisinde idiler bu insanlar. Dışarıdan baktıkları zaman çok iyi, çok hoş ama içi geçmiş. Tıpkı İsa'nın verdiği benzetmede olduğu gibi dıştan boyalı mezar duvarları. Dıştan çok çekici ama içi leş gibi kokuyor. İçeriden bütünüyle kötülük üretiliyor. Yahya bunu çok iyi gördü. Yahya bunu çok iyi biliyordu. Bu nedenle bu kişiler günahların vermiş olduğu vicdan azabından dolayı vaftiz olmaya, o suya girmeye gelmiş olamazlardı sevgili kardeşler. Dediğim gibi çünkü kendilerini günahlı görmüyorlardı bu kişiler. Diğer kişilerden kendilerini üstün görüyorlardı. Onun için sanmıyorum arınmak için, tövbe etmek için sulara girmeyi istemiş olsunlar. Kesinlikle hayır. Bunlar ne için o zaman oraya gelmişlerdi? Geçen hafta da belirttiğim gibi, şimdi bu kişiler, kendilerini üstün gören bu kişiler, İbrahim'in soyuna ait olma ayrıcalığından kaynaklanan nedenden dolayı idi. Çünkü bu kişiler kendilerini Yahudi olaraktan görüyorlardı, seçilmiş bir ulus olaraktan görüyorlardı ve normal ruhsal kapsamda İbrahim'in çocuklarıydı bu kişiler. Ve gelenek olarak, ki biz bunu eski antlaşmaya baktığımız zaman özellikle Leviler kitabına bakınız, o 14, 15, 16 o bölümlere baktığınız zaman arınmayla ilgili birçok açıklamalar geniş kapsamda okuyabilirsiniz. Yani eski antlaşmada suya girip çıkmanın bir nedeni vardı. Arınmak, temizlenmek amacındaydı ki hatta anımsarsanız İsa Mesih'in öğrencileri ellerini yıkamadan sofraya oturmuşlardı ve Ferisiler, din adamları, atalarından gördükleri geleneğe göre ellerini yıkamadan sofraya oturmazlardı. Ve özellikle böyle el yıkamak yoktu. Özel bir özelliği vardı. Dirseklere kadar yıkanması gerekiyordu. Ayaklar dışarıdan içeriye girildiğinde dizden aşağı yıkanması gerekiyordu. Bir temizliğin simgesi olaraktan. Yani gelenekten, atalarından kalma o geleneklerden dolayı temizlenmenin simgesiydi suya girip çıkmak. Bu kişiler öyle düşünüyorlardı ki sanki cennetin anahtarı bunların elinde. Yani kendilerini çok üstün görüyorlardı ya, ama İsa çok güzel onları zaman zaman payladı. Hatta güzel bir örnek var, onları temsil eden Nikodimos'a çok güzel bir şey söyledi. Nikodimos gerçekten dinin gereklerini harfiyen yerine getirmeye çalışan bir din önderiydi. Bugün günümüzde, bugün hoca dediğimiz, değil mi? Yani bugün öğretmen dediğimiz bir kişi, İsrail'in öğretmeni, yasayı temsil eden bir kişiydi. İsa buna demedi, aferin sana Nikodimos. Sen biraz daha devam et. Oruç tutmaya, zekat vermeye, tapınağa çıkıp dua etmeye. Hayır. Dedi ki, yukarıdan doğmadıkça, Tanrı'dan doğmadıkça Allah'ın egemenliğine girmen mümkün değil. İşte bu nedenle Yahya çok sert bir dille uyardı. İbrahim'in soyundan gelmiş olmanız yeterli değil. Ancak tövbe etmek gerekiyor. Tövbe etmeden, yeniden doğmadan giriş, Tanrı'nın yargısından kaçış mümkün değil sevgili kardeşler. Bunu burada ifade hemen etmek isterim. Şimdi bu noktada şunu da sormakta yarar var. Günahtan dolayı pişman olmak ne demektir? Geçen hafta sormuştum bunu. Günahtan dolayı pişman olmak ne demektir? Pişmanlık ne demektir? Pişman olan kişide görülmesi gereken en önemli özellik nedir? Bu önemlidir sevgili kardeşler. Ne demişti? Güzel, çok güzel. Demek ki pişmanlık tabii ki çok önemli. Yani pişman, başka tarafı üzmekten kaynaklanan nedenden dolayı acı duymak, üzülmek kesinlikle önemli ve gerekli. Ama asıl önemli olan, Bülent'in de hatırlattığı gibi bize sevgili kardeşler, günahlı davranışımızdan vazgeçmektir. Yaptığımız yanlışlığı terk etmektir. Onu bırakmaktır. Pişmanlık duyan bir kişi bir daha yapmamak için özen gösterir, gayret eder. Yani tekrar tekrar yapıyorsa o artık gerçek özür anlamında, gerçek tövbe anlamında olmadığını hemen söylemek istedim sevgili kardeşler. Demek ki tövbe nerede başlıyor? Nerede başlıyor tövbe? Vakkas abi, tövbe genelde nerede başlar? Dudaklarda başlar, değil mi? Dudaklarda başlar ama sadece boş lakırtı olarak dudaklarda kalmaz. Dudaklarda başlar ama yaşamında da yansır. Yani tövbe ettiğin zaman, yaşamına baktığım zaman, ettiğin tövbe hangi konuysa o konuyla ilgili yaşamında bir değişim söz konusu olması gerekiyor. Ve buna örnek olaraktan kaybolan oğuldan bir örnek vermiştim. Kaybolan oğul hikayesini biliyorsunuz. Çok bilinen bir bölüm. Luka 15. Orada bu oğul varını yoğunu harman etti, savurdu, harcadı. Ama daha sonra ne yaptı? Ah dedi, babamı çok üzdüm. Dedi, domuz ağılığında kalmaya devam etti mi? Hayır. Ne yaptı? Kalktı, gitti babasına ve babasından özür diledi sevgili kardeşler. Demek ki tövbe eden bir kişinin hayatında kesinlikle ve kesinlikle meyve görülmesi gerekiyor. Onun için şunu söylemiştim. Pişman olmak, tövbe etmek, düşüncede değişmektir. Pişman olmak, tövbe etmek, davranışta değişmektir. Tövbe etmek, pişman olmak, amaçta değişmektir. Gittiğin istikametten ters bir istikamete dönüyorsun. Amaç da değişiyor, hedef de değişiyor, istek de değişiyor, düşünce de değişiyor. Her şey değişime uğruyor. Eğer gerçek anlamda tövbe söz konusuysa. Bizler sevgili kardeşler, çoğu zaman tövbe ediyoruz. Ya Rab beni bağışla, yanlış yaptım. Ya Rab artık yaptığım bu davranış bana acı veriyor. Tekrar yapmak istemiyorum. Beni bağışla. Ama ne hikmetse, yani insan olduğumuz için ne hikmetse, bu etmiş olduğumuz konuyla ilgili bir çaba göstermiyoruz hayatımızda. Yani bir bırakma yok. Belki 3 gün sürüyor, belki 1 hafta sürüyor o hassasiyet, o duyarlılık. Ama 1 haftanın sonunda, 2 haftanın sonunda aynı şeyi yine yapıyoruz. Yine yapıyoruz, yine özür diliyoruz, yine yapıyoruz. Yine özür diliyoruz, yine yapıyoruz. Ama nereye kadar sevgili kardeşler? Nereye kadar? Nereye kadar devam edebilir bu? Geçen hafta bu vaftiz konusuyla ilgili, çünkü buradaki vaftizi açıklamak gerektiği için vaftizi de kısa bir şekilde ele almıştım. Fazla üzerinde durmak istemiyorum ama onu da hemen söylemek istiyorum sevgili kardeşler. Yahya, İsrail ulusunu bağışlanabilmeleri için günahlarından dönmeye, tövbe etmeye ve bunun göstergesi olarak, yani dışa bir yansıması olarak ne yapıyordu? Onları vaftiz olmaya çağırıyordu. Demek ki o zaman Yahya'nın vaftizi ne vaftiziydi? Yahya'nın vaftizi tövbe vaftiziydi. Ve bunu şu ayetle desteklemiştik. Habercilerin Pavlos özellikle Efesler imanlarına konuşurken Habercilerin İşleri 19. bölümde bu gerçeği şu şekilde dile getirdi. Yahya'nın yaptığı vaftiz tövbe ile ilgili vaftizdi diyerek altını önemli çizdi. Demek ki Yahya'nın yapmış olduğu vaftiz tövbe vaftiziydi. Bir de bizim kutsal ruhun vaftizi dediğimiz bir vaftiz var. Bu da Habercilerin İşleri 2. bölümde gerçekleşen olaydı. Yani Pentekost gününde kutsal ruhun vaftizi demek, şu demek, kilisenin doğumu. Yani bugün o noktadan günümüze kadar kişi iman ettiğinde Rabbin kilisesine, Rabbin bedenine vaftiz oluyor. İman eder etmez. Kutsal ruhun vaftizi de kısa bir şekilde bu. Bizim yaptığımız vaftiz nedir? Bizim yaptığımız vaftiz nedir? Bugün günümüzde yapılan vaftiz ne isim geliyor? Evet. O da iman eden bir kişinin İsa Mesih ile birlikte yürümeye karar verdiğini simgesel anlamda dışarıya yansıtıyor. Yani yürekte gerçekleşen imanın dışarıya yansıması. Tövbe vaftizi değildir o. Ne vaftizidir? İmanın sonucu yapılan bir vaftizdir sevgili kardeşler.
Tabi
mutlaka. Şimdi sen karar veriyorsun. Rab ile birlikte yürümeye karar veriyorum. Onun öncesi tabii ki günahlı olduğunu kabul ediyorsun. Karar veriyorsun, tövbe ediyorsun. Ne oldu? İman ettin ve kutsal ruhun vaftizi o anda gerçekleşiyor. Yani sonradan yaşanan bir tecrübe değil, deneyim değil. Gerçekleşiyor. Rabbin bedenine vaftiz olmuş oluyorsun. Ama su vaftizi, bugün yapılan vaftiz, gerçekleşti yürekte iman. O imanı ben göremiyorum. Ama sen simgesel olarak da onu suyun altına girmekle diyorsun ki, seni izleyen bütün güçlere, bütün çevreye ben İsa ile birlikte öldüm diyorsun. Suyun altına girdiğinde öldüm diyorsun. Çıktığın zaman da yepyeni bir hayata adım attım diyorsun. İşte bunun simgesi. Yani gerçekleşen tövbenin, gerçekleşen imanın dışarıya simgesel olarak yansıması diyebiliriz. Tabi bu böyle olduğu için içinde tövbeyi de içeriyor, her şeyi de içeriyor tabii ki. Evet. Şimdi sevgili kardeşler, Yahya'nın ve İsa'nın yeryüzünde bulundukları dönemde İsrail halkı ruhsal açıdan ölüydü. Yani çöl yaşamı yaşıyorlardı. Bu ulus ruhsal yönden çökmüştü. Ürünsüzdü. Kupkuru bir yaşam içerisindeydiler. Ve bu ulusun Rabbin gelişine hazır olabilmeleri için, olabilmesi için insanların ruhsal ve ahlaksal açıdan gerçek bir değişimden geçmesi gerekiyordu. Gerçek bir değişimden geçmesi gerekiyordu. Kime ait olduklarını bir şekilde yaşamlarında yansıtmaları gerekiyordu. Eğer onlar Tanrı'ya ait iseler, Tanrı'ya ait olmanın özelliği neyse onu yaşamlarında göstermeleri gerekiyordu. Bugün biz de eğer biz Mesih'e ait olduğumuzu söylüyorsak, Rabb'e ait olduğumuzu söylüyorsak, Rabbin istediği şekilde hayatımızı yaşamak zorundayız. Yani kime ait olduğumuzu hayatımızın her alanında göstermek zorundayız. Onun için sevgili kardeşler, itiraf etmek, tövbe etmek değişmiş bir yaşam ile bağlantılı. Yani tövbe ediyorsun, hayatın değişiyor. Değişen hayatı, tövbeyi birbirinden kopartamıyorsun. Tövbe varsa değişim var. Değişim varsa tövbe var. İkisi de birbiriyle iç içe. Şimdi kutsal kitapta, Yakup'ta bu çok güzel ele alınıyor. Diyor ki biraz anlamakta bazen zorlandığımız ya da farklı yöne giden bir ifade burada Yakup kullanılıyor. Bizim hacının değindiği bu konu da maalesef bazı yönlere kayabilen bir konudur. Ama diyor ki Yakup 2. bölümde 17. ayette tek başına eylemsiz iman ölüdür diyor. Yani şimdi buna baktığın zaman sanki iman artı işler gibi bir görüntü var. Ama burada kurtulmak için imanın yeterli olduğunu kutsal kitabın her yerinde okuyoruz. Yani bizi kurtaran işler değil. İş nedir? Meyvadır. Yani kurtulmuş olduğunu gösteren meyvalardır. İman nedir? Tövbe nedir? Köktür. Kök imandır. Kök tövbedir. Ama onun meyveleri de işlerdir. İyi işlerimizdir. Yani bugün bizim tabirimizde sevaplar dediğimiz olay. Yani o işler, yapılan işler beni kurtarmıyor. Ama gerçek anlamda iman ettiysem o zaman hayatımda o işler mutlaka yansıması gerekiyor. Mutlaka hayatımda o değişim görülmesi gerekiyor. Diyor ki Romalılar 5:1'de böylece imanla aklandığımıza göre Rabbimiz İsa Mesih sayesinde Tanrı'yla barışmış oluyoruz diyor. Aklanma nasıl gerçekleşiyor? İmanla. İşlerle değil sevgili kardeşler. Demek ki iman yürekte gerçekleşmiş olduğu için, görülmediği için, gözle görülmediği için, gözle görülebilen nedir? Tövbenin oluşturduğu, imanın oluşturduğu meyvelerdir. Evet. Ve Yahya onlara şöyle sesleniyor. 8. ayete bakıyoruz. Ne diyor orada 8. ayette? Bunu açıkça söylemek istiyorum sevgili kardeşler. Tövbeye yaraşır meyve verin ifadesi benim en çok sevdiğim ayetlerden bir tanesi. Çok ayetleri seviyorum da. Ve bana çok konuşan, beni her zaman uyaran, benim gözlerimin açılmasına yardımcı olan bir ayettir bu. Bu ayeti çok önemsiyorum. Çok önemsiyorum. Lütfen siz de önemseyin bu ayeti. Tövbeye yaraşır. Yani nedir biliyor musunuz? Sen tövbe mi ettin? Rab'de yürümeye karar mı verdin? O zaman ona yaraşır meyve vermek zorundasın sevgili kardeşler. İnsanlar Tanrı ile olan ilişkilerinde eğer gerçekten ciddiyseler, tövbe etmiş olduklarını yaşamlarındaki değişikliklerle göstermeleri gerekiyordu. Yani meyve vermesi gerekiyordu. Şimdi şunu söylemek istiyorum. Bir şeyi terk etmeden bir şeye yönelmek mümkün mü? Şimdi ben kendimi düşünüyorum. 1979'da gerçekleri kavradıktan sonra tövbe ettim ve Tanrı'ya yöneldim. Ama Tanrı'ya yönelmezden önce, değil mi? O eski yönümü değiştirmem gerekiyordu. Yani o değişim söz konusu olmazsa yönelme olmaz. Bugün ben size bakıyorum, değil mi? Şimdi ben arkaya dönersem size bakmış oluyor muyum? Hayır. Ancak size bakmak istiyorsam bu şekilde ancak baktığım kesin olabilir. Yani yönelmede mutlaka ve mutlaka değişim kesindir sevgili kardeşler. Bunu açık bir şekilde söylemek istiyorum sizlere. Ve kurtuluşun Tanrı katında doğru sayımın ilk adımı nedir diye sorsam size ne dersiniz? Kurtuluşun ilk adımı nedir? İman, imanla birlikte tövbedir. Değil mi? Yani tövbe etmeden kurtulma mümkün mü? Önce ne yaptık? Arkada dua ederken günahlı olduğunu kabul ettin, itiraf ettin. Ben de günahlıyım dedin. Değil mi eylem? Hatırlıyorum. Ben de hatırlıyorum 79'da. Ya Rab beni affet. 19 yaşındaydım. Rab beni affet dedim. Ben yanlış yaptım. Ve gözyaşlarıyla tövbe ettim. Günahımı açıkça gördüm ve açıkça söyledim. Demek ki kurtuluşun Tanrı katında doğru sayılmanın ilk adımı tövbedir. Şimdi herkes yaşamına bakması gerekiyor. Ben de bakıyorum zaman zaman. Sizler de lütfen hayatınıza zaman zaman, yaşamınıza zaman zaman bakın. Ya da yaşamınızı zaman zaman gözden geçirin. Bak bunun faydası çok var. Arada bir yaşamınıza bakın. Acaba sizi eleştiren, yanlış olduğunuzu gösteren bir tutum, bir davranış var mı diye. Acaba hangi oranda meyve veriyorum? Hangi oranda ürün getiriyorum? Hangi oranda etrafımdaki insanlara tat veriyorum? Onları hoşnut ediyorum? Bunları her birimiz kendisine sorması gereken sorulardır sevgili kardeşler. Yahya kendisine yaklaşan vergi görevlerine şöyle demişti. Size buyrulandan fazla vergi almayın. Eğer yani ne demek istiyor burada? Eğer siz tövbe ettim diyorsanız, eğer Tanrı'ya bağlandığınızı söylüyorsanız, o zaman vergi konusunda diyor, gereğinden fazla vergi alıp diğerini de cebinize indirmeyin. Yani demek ki bunu Yahya söylediğine göre %100 o vergi görevlileri gereğinden fazla vergi alıyorlardı. Bugün günümüzde de çok var onu yapanlar, değil mi? Ve diğer kısmını da cebe indiriyorlardı, değil mi? Ve askerler için ne dedi? Dedi ki kaba kuvvetle ya da yalan suçlamalarla kimseden para koparmayın. Ücretinizle yetinin. Demek ki vergi görevlileri ne yönleriyle, hangi yönleriyle tanınıyordu? Sahtekarlıklarıyla tanınıyordu. Demek ki onların hakça vergi almaları, fazla vergi almamaları tövbe etmiş olduklarını gösteren bir simgeydi. Yani bir değişim olduğunu gösteren bir simgeydi onlar için. Fazla vergi almamış olmaları. Askerlerin durumuna baktığımız zaman da askerler de kaba kuvvet kullanmamaları, yalan yere kimseyi suçlamamaları gerekiyordu ki tövbe etmiş olmalarının bir göstergesi olarak, bir kanıtı olarak sevgili kardeşler. Ama Yahya onları sert bir dille payladı sevgili kardeşler. Neden payladı? Çünkü görmedi. Onlar da o değişimi maalesef görmedi. Eğer sevgili kardeşler, bunu özellikle altını çizmek istiyorum. Yürekte değişim yoksa suya girip çıkmanın hiç önemi, değeri ve anlamı yok sevgili kardeşler. Bunu açıkça ifade etmek istiyorum. Çünkü bağışlanmayı sağlayan vaftiz midir? Hayır. Tövbedir. Vaftiz değil. Onun için bunu lütfen yüreğinize yerleştirin sevgili kardeşler. Eğer değişim söz konusu değilse suya girip çıkmanın zerre kadar faydası yok. Şimdi size pratik bir soru sormak istiyorum. Eğer bugün benim bulunduğum bu kürsünün önünde Yahya olsaydı ne vaaz ederdi burada? Ne söylerdi? Yani nasıl ifadeler kullanırdı? Günümüzü düşünelim. Günümüze göre birazcık uyarlamaya çalışalım. Bir daha. Ne söylerdi? Mesela, aklınıza ne geliyor? Yahya burada olsaydı, ben de çünkü kendim bir şeyler yazdım buraya. Yani ben de düşündüm, ne söylerdi diye yazdım buraya. Mutlaka siz de bir şeyler aklınıza gelir. Ne söylerdi Vakkas abi? Yahya burada olsaydı ne söylerdi? Söyle bakayım. Çünkü kaçıranlar çok var. İyi bir konu. Derdi ki, vergi kaçırmayın fazla. Vergi kaçırmayın, fazlası değil. Bak. Az kaçırın, fazla kaçırmayın. Bak, dilimiz bile sürçüyor. Ne kadar zayıf insanlarız ya. Mayamız bozuk kardeşim, mayamız bozuk. Evet, vergi kaçırmayın derdi. Başka ne derdi? Televizyonun esiri olmayın. O mavi dizilerin esiri olmayın. Anneme de buna fırça attım. Anneme de gittiğimde çok fırça attım. Annem diyor ki, ne yapayım evladım? Yapacak çok şey var dedim anne. Çok şey var. Ama maalesef ben bugün birçok tanıdığım aileler var. Gidiyorum, geliyorum. İnan bana, dizi hastası. Dizi hastası. Geçenlerde Stuttgart'ta birine gittim. Stuttgart'ta bir aileyi ziyaret ettim. Konuşuyoruz. Baktık orada bir dizi. Dedik kapat onu ya, kapat. Biz burada konuşmaya geldik, sohbet etmeye geldik. Değerli kardeşler, ne kadar enteresan bir şey değil mi? Televizyona ne kadar rahatça zaman ayırabiliyoruz. Ya desem ki size bir 5 dakika dua edin, inan bana zor gelir. Büyük bir yük gelir size. Ben inanıyorum şimdi ve kabul etmek lazım. Ya açık konuşalım, biz burada bir aileyiz. Yani o televizyon orada açık olmasa sanki sessizlik rahatsız ediyor bizi. Ama sakin zaman da güzel değil mi Sami? Güzel. Televizyona tapmayın. Mavi dizilerin esiri olmayın derdi. Yahya burada. Başka ne derdi Vakkas abi?
Başka ne derdi? Zaten yani günümüzde bir şahit telefonla birbirlerine anlamıyorlar bazı arkadaşlar. Dizinin işte sonuçta nasıl sonuçlandı? Ya işte o evliydi. Evlenirken işte başka bir arkadaşla gelirdi. Bilmem ne yaptı falan. Adam da telefonla birbirlerine artık. Mesela biz bir yere gidiyoruz, konuşma yok. Ya ben dedim, kesin gelmeseydim. Ben adamın yüzüne de söylüyorum. O zaman gibi yanımda televizyon seyredip daha iyi. Yani insanlar tabii ki artık televizyon bağımlısı olmuş gibi, o şeyler de o kadar çekici olmuş ki artık bu.
Tabii canım, onlar da biliyorlar işi. Evet. Nabza göre şerbet vermeyi çok güzel biliyorlar. Onunla beraber izleyen de ağlıyor.
Bir reklama giriyor, tam böyle güzel bir pozisyona geliyor. Tak reklama giriyor, sen diyorsun, şu reklamı size de tekrar devam etsem, bakalım ne oldu? Öyle mi?
Bak ben buraya birkaç şey yazdım. Zaman çünkü ilerliyor. Fazla beklemeyin. Dedim ki eğer bir şeyler satıyor iseniz müşterilere karşı dürüst olmanızı isterdim. Eğer bir iş yerinde çalışan biriyseniz işinizi kaytarmamanızı söylerdi. Hani biliyorsunuz ya 8 saatlik bir süre var. Ben Türkiye'de NATO'da çalışırken çok kaytırıyorlardı kenatalar. 8 saatlik bir süre vardı. Belki 5 saat tam çalışıyorlardı. 3 saatini ıvır zıvırla uğraşarak çalışıyor gibi görünüyorlardı sevgili kardeşler. Ama Tanrı'nın gözünde bu çok yanlış. 7 saatte çalışsan yine yanlış. 8 saati aldığın parayının ücretin karşılığını mutlaka vermen gerekiyor. Eğer işveren sen işçilerine hakça davranmanı söylerdi diye düşünüyorum. Eğer evli olmayan hani evli olmadan yaşayan çiftler varsa onlara da bir an önce evlenmelerini, zina içerisinde yaşamalarını terk etmelerini mutlaka söylerdi. Eğer öğrenciysen öğrencilere ne derdi? Sultan, Hazal yok mu? Ha, Hazal yok. Ha, ne derdi? Ha, kopya çekmeyin derdi. Öğretmenlerinize saygı gösterin. Gösteriyor musun saygı öğretmenlerine? Tamam, çok güzel. Sana soruyorum, öğrencisin ya. Başka var mı burada öğrenci? Ya ben de çok kopya çektim. Öğrencilik yıllarımda ben de çok kopya çektim. Açıkça söylüyorum. Bunu yani övünerek söylemiyorum ama insanın doğasında olan bir şey var. Ben de çok kopya çektim. Özellikle ortaokul döneminde. Ya. Ya. Yani değerli kardeşler kısacası günahtan uzak bir yaşam yaşamamız gerekiyor Rabbimizin gelişine hazır olabilmek için. Evet. Bugün bitireceğiz bunu mutlaka. Şimdi bir kişi içinde bulunduğu günahtan dolayı yüreğinde acı duyduğunu söyleyebilir. Ama yaşamını düzeltmek adına günahtan uzak durmayı reddederse o kişi hiçbir şey yokmuş gibi günah içerisinde yaşamını sürdürürse kutsal söz bu kişiyi çok acık bir şekilde yargılıyor. Ve acı veren bir söz var. Sert bir ifade var. Bakınız onu lütfen okuyun. Yuhanna kesiminde birinci mektubu, Yuhanna'nın birinci mektubu ikinci bölümde. Yuhanna mektubu ikinci bölüm ayet 4 ve 4'ü okuduktan sonra atlayacaksın 6'yı okuyacaksın. Birinci Yuhanna mektubu ikinci bölüm ayet 4. Ondan sonra 6. Hani atlıyorsun 4'ü okuduktan sonra atlıyorsun 6'yı okuyorsun. Oku Bülent. 4 ne diyor?
İsa anne benden ne istiyorsun? Benim
sağlığım. Yok. Birinci Yuhanna mektubu olacaktı o.
4 Yuhanna 1
sayfayı söylesene.
1569.
1569. Sami oku istersen. 2-4 ne diyor?
Onu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır. Kendisinde gerçek yoktur.
Tekrar oku. Bu çok sert bir ifade.
Onu tanıyorum deyip de buyruklarını yerine getirmeyen yalancıdır. Kendisinde gerçek yoktur.
Çok sert bir ifade. Şimdi ben bunu burada okuyorum. Belki biriniz diyecek, gelecek ya Recep kardeş bu ayeti keşke okumasaydınız. Ya ama okumamız gerekiyor. Bizim için geçerli. Altı ne diyor?
Tanrı'da yaşıyorum diyen Mesih'in yürüdüğü yolda yürümelidir.
Amin. Eğer ben diyorsam ki Tanrı'da yaşıyorum, İsa Mesih'e aitim, o zaman onun yürüdüğü yolda da yürümek zorundayım. İkinci bir şık yok sevgili kardeşler. Bu kadar açık, bu kadar net. Kusursuz insanlar değiliz. Burada bunu söylemek istiyorum. Her birimiz kusurluyuz. Mükemmel kimse değil. Ama kesinlikle ve kesinlikle onu hoşnut eden şeyleri yapmaya istekli olmamız gerekiyor. Rabbimizi hoşnut etmek için ne gerekiyorsa onu yapmamız gerekiyor. Bugün, bu soru benim için de geçerli. Bugün, bu sabah Rabbi hoşnut etmek için ne yaptın? Bunu sormak lazım. Ben bugün Rabbi üzmek için ne yaptım? Hoşnut etmek için ne yaptım? Bir teraziye koyun. Herkes kendi hayatını bir gözden geçirsin. Acaba bugün ben Rabbi nasıl üzdüm? Ona nasıl acı verdim? Ya da onu nasıl sevindirdim? Ona nasıl sevinç getirdim? Mutluluk getirdim diye bir düşünün. Bugün en pratik bir şekilde bunu gözden lütfen geçirin sevgili kardeşler. Eğer bir kişi Tanrı'da olduğunu söyleyip de Rabbin buyruklarını yerine getirmiyorsa, yani onun istemi doğrultusunda yaşamıyorsa, o zaman bu kişinin gerçeği söylemediği açıktır. Eğer yaşıyorum diyorsan, Rabbin yürüdüğü yolda yürümek gerekiyor. Şimdi burada şunu hemen kalın bir çizgide çizmek istiyorum sevgili kardeşler. İsa Mesih'i izliyorum demek ne demek? Ne demek İsa Mesih'i izliyorum? Tamam, yolunda yürümek değil mi? Demek ki şöyle diyebilir miyiz? İsa Mesih'i izliyorum demek güzel sözlerden, doğru sözlerden çok daha öte bir şey. Yani biz de çok güzel sözler söyleyebiliriz, doğru sözler söyleyebiliriz. Ama ondan çok daha öte bir şey. İsa Mesih'i izliyorum demek gerçek anlamda onun yaşadığı gibi yaşamak demek aslında. Onun gibi olmak. Tam işte bu. Bak, biz onun gibi olamayız. Ama onun gibi olmaya çaba ve gayret göstermemiz lazım. Evet. Biz kendi gücümüzle bunu başarmamız mümkün değil. Kendi enerjimiz bunu başaramaz. Ancak Rabbin sözü ve kutsal ruhun desteğiyle bunu başarabiliriz. Başarabilir miyiz? Evet. En güzel örneği ta o dönemde kimdi o? Hanok. 300 yıl Tanrı ile beraber yürüdü diyor. En yamuk dönemde, putperestliğin egemen olduğu dönemde, en yamuk dönemde o eğer yürüdüyse, eğer o onu başarabildiyse bahane yok. Biz de Sami'nin burada duasında ifade ettiği gibi lüks bir hayat yaşıyoruz. Her şeyimiz var. Bu kadar güzellik içerisinde çok daha rahat bir şekilde başarabilmemiz gerekiyor sevgili kardeşler. Eğer işçiysen iş yerinde, eğer yöneticiysen yönettiğin insanlar önünde, eğer ev hanımıysan evinde, çocukların ve eşinin önünde meyvelerin nasıl? Bunu düşünün.
Yani affedersiniz, bak bundan hoşnut
mu? Bu kadar. Meyvelerin nasıl? Detaya hiç girmiyorum. Meyvelerin nasıl? Gerçek anlamda Rabbe ait olduğun belli oluyor mu? Hani burada her zaman söylüyorum ya sizlere. Ayda ışık yok ama güneşten aldığı ışığı ne yapıyor? Yansıtaraktan karanlığı aydınlatıyor. Bizim hayatımızda Rab'den aldığımız güzellikleri hayatımızın her alanında yansıtarak o karanlık içerisinde olan yüreklere ışık getirebiliyor muyuz? Bizi gören, ya bu Rab nasıl bir Rab'mış, ben de bunu izlemek istiyorum. Ya ben bunun da ardından gitmek istiyorum. Bana anlat. Yoksa ya Rab bu mu? İman etmek bu mu? Deyip de geri mi kaçıyorlar bizim hayatımıza baktıklarında? Son olarak Rab şunu söylemek istiyorum sevgili kardeşler. Çok hançer gibi saplanan bir ayetle baş başa bırakacağım. Burada okuduk o ayeti. Diyor ki, balta daha şimdiden ağaçların köküne dayanmıştır. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacak. Hançer gibi saplanan 9. ayet. Yani Luka 3. bölümdeyiz. 9. ayetle noktalayalım. Balta daha şimdiden ağaçların köküne dayanmıştır. İyi meyve vermeyen her ağaç kesilip ateşe atılacaktır. Şimdi sevgili kardeşler, Tanrı'nın peygamberleri hiçbir zaman böyle yumuşak, okşayıcı sözler kullanmadılar, konuşmadılar. Halka ulaştırdıkları sözler böyle kılıç gibi, hançer gibi yüreğe saplanan sözlerdi. Hani savaşta biz bazı eski filmlerde görüyoruz, hani balta adam bir fırlatıyor, zınk buraya böyle giriyor balta. Rahat diye. Bu türlü sözler, söylenen sözler balta gibi alnı yaran, yüreği acıtan, yüreğe acı veren sözlerdi. Her bir ifade, her bir söz sevgili kardeşler. Çünkü Tanrı sevgili kardeşler İsrail halkından ne bekliyordu? Ürün bekliyordu. Bugün Rabbim bizden beklediği gibi. O gün de Tanrı İsrail halkından seçtiği o ulustan ürün bekliyordu. Ama onlar hiç ürün vermiyorlardı. Verimsizlik içerisinde bir yaşam yaşıyorlardı. Söyledikleri sözler, sarf ettikleri sözler yaşamlarıyla uyuşmuyordu, örtüşmüyordu sevgili kardeşler. Onun için ulus üzerine ne gelecekti? Yargı gelecekti. Bu yargının simgesi neydi? Kim söyleyebilir? Neydi bu yargının simgesi? Ateş. Yani bu ayette okuduk. Değil mi? Neydi? Bu yargının simgesi neydi? Ulus üzerine bir yargı gelecekti. Bu yargının simgesi neydi buradaki ayette okuduğumuz gibi? İşte o ağacın dibinde duran baltaydı. İşte o balta ateş de yok ediyor. Ama balta da bir şey yapıyor değil mi? İşte o balta, oradaki o balta, hoş olmayan balta, yargıyı simgeliyordu. Yargının simgesiydi sevgili kardeşler. Ama bize burada çok güzel bir mesaj var. Daha ne kadar günah içinde hiçbir şey yokmuş gibi bir yaşama devam edebiliriz. Tanrısal değerlere, tanrısal kurallara uymadan, önem vermeden nasıl verimli bir hayat yaşayabiliriz? Değerli kardeşler, gerçekten dudaklarımızdan dökülen tövbe yaşamımıza yansımıyorsa, yaşamlarımızda görünmüyorsa tamamen boş. Aslında ben bunu boş sözü yeterli kalmıyor, boştan da öte yürekleri, düşünceleri kurutuyor ve nasırlaştırıyor. Sen ediyorsun, değişmiyorsun. Ediyorsun, değişmiyorsun. Zamanla ne oluyor biliyor musunuz? Yürek nasırlaşıyor. Hatta 1. Timoteos'ta 4. bölümde bu tür insanı çok ilginç bir şekilde ifade ediyor, tanımlıyor. Diyor ki yürekleri dağlanmış, vicdanları dağlanmış. Yani artık duyarsız hale geliyorsun. Defalarca yapa yapa alışıyorsun artık. Artık o içinde yaşadığın günah senin için doğal oluyor. O senin hayatın bir parçası oluyor. Bu benim hayatım diyorsun ya, ben artık tamam. Ona alışıyorsun ve o şekilde hayatını sürdürüyorsun. İşte ikiyüzlülük tam budur. İkiyüzlülük tam budur. Ağzına itiraf ediyorsun, Tanrı'dan bağış diliyorsun ama yaşamında hiçbir şey değişmiyor. Son bir ayette sizi baş başa bırakacağım. Açalım Süleyman'ın meselelerini. Hikmetli Süleyman'ın sözlerinden bir sözle sizi baş başa bırakacağım. 14. bölüm 23. ayet. Süleyman'ın meseleleri 14. Süleyman'ın meseleleri Nahpsan Sprüche, Sprüche. Ja, 14 23 23 14 23. Ne diyor orada Sami?
Her emek kazanç getirir ama boş lakırdı yoksulluğa götürür.
Çok bana çok battı bu söz aslında, gerçekten söylüyorum. Bakın ne kadar güzel. Her emek kazanç getirir. Yani bu şu demek. Vazgeçme yönünde, dikkat edin, vazgeçme yönünde vereceğin çaba sana ne olarak geri dönecek? Bereket olarak geri dönecek. Bak çok önemli bir şey. Buradan şunu anlıyoruz. Her emek kazanç getirir demek, vazgeçme yönünde vereceğin çaba sana bereket olaraktan geri dönecek demektir. Eğer sen çaba harcıyorsan, gayret ediyorsan, yapmamak için özen gösteriyorsan, o sana bereket olarak geri dönecek sevgili kardeşler. Ve eğer bu böyle değilse ne olacak? Diyor ki, o zaman boş lakırtıdan başka bir şey değil. Yani bıdı bıdı bıdı bıdı bıdı söylersin, kendin duyarsın, kendin işitirsin, değişen hiçbir şey olmaz. O da boş lakırtıdan öteye gitmez. Yani tövbe edersin ama yaptığın günahlı davranışından vazgeçmek için parmağını bile oynatmazsın. Eğer parmağını bile oynatmıyorsan söylediğin söz boş lakırtıdan başka bir şey değil sevgili kardeşler. İcraat yok. Ya da ne bileyim, lafa gelince bol laf salatası yapıyorsun, hizmete gelince en arkalardan takip ediyorsun. Hepimiz dahiliz buna. Hepimiz içindeyiz. Kimseyi hedef almıyorum burada. Son olaraktan şu sözle sizi baş başa bırakacağım. Bu ayete bağlı olaraktan daha önce söylediğim gibi Mesih'e ait olmak, onu izliyorum demek, doğru sözlerden, güzel sözlerden, etkili sözlerden söylemekten çok daha fazlasını kapsar. Amin. Rab hepinizi bereketlesin. 10 dakika geçti ama gerekliydi. Bitirelim bunu. Ve bu sözleri derin derin düşünelim sevgili kardeşler. Hayatımızdaki yanlışlığı görebilmenin bir tek yolu var. Rabbin önünde durmaktır. Rabbin önünde durmadıkça yanlışını görmen o kadar kolay olmayacak sevgili kardeşim. Evet, bir dua edelim. Duayla kapatalım. Sami, bir Almanca da edebilirsin, Türkçe de edebilirsin. Ya. Yok, adam yok. Ben de ondan sizden.